SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 12 Mayıs 2022 Perşembe yayınımızla karşınızdayız. Federal seçimlere 9 gün kaldı. Haberlerden sonra ilk bölümde son 24 saatin seçim gelişmelerine göz atacağız. Bugün ayrıca çifte vatandaşların Avustralya seçimlerinde aday olmaması ve epilepsi hastalığı dahil birkaç konuda da bölümlerimiz olacak. Bugünkü yayınımızda mesajlarınıza da yer vereceğiz. Özellikle seçimler ve oy tercihiniz konusundaki görüşlerinizi dinleyicilerimizle paylaşmak için mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Kime oy vereceksiniz? Neden? Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nejat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
New South Wales'ı hükümet elektrikli araçları yaygınlaştırmak için proje açıkladı. Batı Şeria'da İsrail'in askeri operasyonu sırasında ölen El Cezire muhabiri için bağımsız bir soruşturma çağrısı yapıldı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümette olduğu sürece sığınmacıların hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. New South Wales'da eyalet hükümeti Sydney'de kapsamlı bir elektrikli araç şarj sisteminin kurulacağını açıkladı. Federal hükümetle beraber uygulanacak projenin daha sonra tüm eyalete yayılacağı belirtildi. New South Wales Çevre Bakanı Matt Keane, bu sabah saatlerinde Wentworth bölgesinin Liberal Parti adayı Dave Sharma ile yaptığı basın toplantısında projeyi anlattı.
I want to see New South Wales be the best place to drive and to run an EV, and that's why we're
New South Wales'ın elektrikli araç sürmek için en iyi yer olmasını istiyorum diyen Keane, bu yüzden de elektrikli araçların fiyatının düşmesi ve çabuk şarj edilebilmesi için çeşitli girişimleri olduğunu söyledi. Eyalet çapında bina ve sitelerin gelen elektrikli araç devrimine hazırlıklı olması için de renovasyon sürecinin başlatıldığını belirtti. Newcastle'da dün bulunan dalgıç cesedi ve kokainle ilgili olarak Queensland'de bir kişi tutuklandı. Dün kıyıya vurmuş bir şekilde bulunan ve hayatını kaybeden dalgıcın yanında 54 kilogram kokain bulunmuştu. Polis dalgıcın Newcastle'da bir gemiden uyuşturucuyu almaya çalışırken sorun yaşadığını düşünüyor. Queensland'de ise organize suç polisi uçakla Singapur'a gitmeye çalışan 62 yaşında bir kişiyi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutukladı. Queensland'de yetkililer mevsim normallerinin çok üstünde bir şiddette devam eden yağışlar yüzünden ani sellerin mümkün olduğu konusunda halkı uyardı. Son günlerde yükselen sular yüzünden eyaletin güneydoğusunda arabalarında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı ve bir kişi de kuzeydeki Mackay bölgesinde hayatını kaybetti. Queensland parlamentosunda trans kadınların kadınlar liglerinde oynamasını yasaklayan yasa tasarısı 33 LED'de 49 karşı oyla reddedildi. Cater Australia Partisi'nin sunduğu teklife liberaller ve One Nation destek verirken İşçi Partisi ve Yeşiller karşı oy kullandı. Queensland Spor Bakanı Sterling Hinchcliffe, yasa tasarısının endişe ve kutuplaşmaya neden olduğunu söyledi. New South Wales'da Warringah bölgesinin liberal federal meclis adayı Catherine Deaves'in Başbakan Scott Morrison'ın desteğiyle trans kadınların kadın liglerinde oynamamasına yönelik sözleri son dönemde büyük tartışma yaratıyor. New South Wales'da evinde bulunan köpeklere bakmadığı için beşinin ölümüne neden olan ve birinin de açlıktan bitkin bir şekilde bulunduğu kadına 18 ay hapis cezası verildi. 2021 Şubat ayında 28 yaşındaki kadının evini basan hayvan denetçileri, polis ve belediye görevlileri iki köpeğin cesedini salonda bulmuş, üçünün cesedini de diğer odalarda bulmuştu. Canlı olan köpek ise arka bahçedeydi. Kadının 9 ay sonra kontrollü serbestlikten yararlanabileceği de açıklandı. El Cezire muhabiri Shireen Abu Aklehi'nin İsrail'in Batı Şeria'ya yaptığı bir askeri operasyon sırasında öldürülmesinin yankıları sürüyor. El Cezire, İsrail askerlerin gazeteciyi öldürdüğünü iddia ederken İsrail ordusu da Filistinli militanların sorumlu olabileceğini açıkladı. Filistin'in Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Riyad Mansur, Abu Aklehi'nin cinayetini suikast olarak niteledi ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.
It would be an appropriate thing and in line of the global...
Uygun olanın sorumluların cezalandırılması olduğunu ve dünya çapındaki kınamaların da bunu gösterdiğini söyledi. Gazetecilerin görevlerini yaparken savunulması gerektiğini ve olayın bağımsız bir soruşturma gerektirdiğini söyledi. Ukrayna ülkenin doğusundaki boru hatlarından geçen Rus doğal gazını durdurma kararı aldığını açıkladı. Ülkenin doğusundaki Rus yanlısı güçlerin gazı kaçak yolla aldığının tespit edildiğini belirten ülkenin gaz dağıtımcısı Naftogaz'ın başkanı Yuri Vitrenko çok miktarda gazın çalındığını söyledi.
It's clear for us because we used to operate the grid in that area.
O bölgedeki boru hatlarının eskiden kendilerinin yönetiminde olduğunu ve büyük miktarda gazın termik santraller ve demir-çelik fabrikalarında kullanıldığını söyledi. Ukrayna'dan Avrupa'ya giden Rus gazının üçte birinin bu karardan etkileneceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda kürtajı yasallaştıran yasa tasarısı cumhuriyetçilerin muhalefeti yüzünden reddedildi. 100 senatörden 60'ının desteğine ihtiyacı olan tasarı 49 destek oyu aldı. 50 cumhuriyetçi ve 1 demokrat senatör red oyu verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme'nin önümüzdeki dönemde kürtajı yasallaştıran 50 yıllık Roe vs. Wade kararını iptal etmesi bekleniyor. Senatodaki demokratlar da iptal öncesi kürtaj hakkını koruyan gerekli yasal korumayı getirmeye çalışıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Amerikalıların çoğunun kürtaj hakkını savunduğunu söyledi.
This vote clearly suggests that the Senate is not where the majority of Americans are on this issue.
Senato'nun bu konuda halkın durduğu yerde olmadığının açıkça belli olduğunu belirten Harris, önceliğin yerel, eyalet ve federal düzeyde kürtaj hakkını savunan siyasilerin seçilmesi olması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yayınlanan bir rapora göre 19. yüzyıldan 1960'lara kadar zorla yatılı okullarda kalmaya zorlanan Amerikalı yerli çocuklardan en az 500'ünün bu süreçte hayatını kaybettiği belirtildi. 400 okul ve 50 mezarlığın incelendiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devamında sayının artacağına kesin gözüyle bakıldığını da açıkladı. İçişleri Bakanlığı müsteşarlarından kendisi de Amerikan yerlisi olan Deb Holland, sistemin yerli çocukları beyaz topluma asimile etmeye çalıştığını ve bundan kendi büyük anne ve büyük babasının da etkilendiğini söyledi.
Each of those children is a missing family member, a person who was not able to live out their purpose on.
Bu çocukların her biri kayıp bir aile üyesi. Bu sistem yüzünden hayatları kısa kesilmiş ve dünyaya gelme sebeplerini gerçekleştirememiş bir insan diye konuştu. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanlarıyla yaptığı toplantıda "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır" diye konuştu. Ayrıca görevde oldukları sürece sığınmacıların bir yere gitmeyeceğini de söyledi.
Bakın tekrar söylüyorum. Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleriyle ne onun yandaşlarının dedikleriyle bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde meclis grup toplantılarında Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi içinde vatana ihanet edenlere karşı içi cız eden insanlar var diye konuştu.
Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim. Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız. Tayyip Erdoğan bunu niye bu ülkeye gönderdi diye dedikodu yaptınız. İlk cumhurbaşkanı seçilenin 2 veya 3 yıl gideceğini, ardından yeni cumhurbaşkanı seçmek zorunda olunduğunu konuştunuz. Daha söyleyeyim. Ukrayna-Rusya krizini, savaşını ve o savaşın sonuçlarının Türkiye'nin seçimini nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz. Sözde Millet İttifakı'nın içerisindeki bütün ayrıntıları, Ali Babacan'ı nereye oturttuğunuzu, Ahmet Davutoğlu'nu nereye oturtturduğunuzu, HDP'den nasıl oy alınacağını, nasıl oy devşirileceğini hiçbir hassasiyetiniz yok.
Askeri ve siyasi casusluk suçlamasıyla müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA'nın kurucu üyesi Metin Gürcan tahliye edildi. Geçen yılın 29 Kasım'ından beri tutuklu olan Gürcan'ın İspanyol ve İtalyan diplomatlarla fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Emekli asker olan Gürcan'ın The Gallipoli Campaign Turkish Perspective adlı kitabı da bulunuyor. Ali Babacan ve DEVA Partisi yönetimi Gürcan'ın tutuklanmasından sonra toplanıp görüntülerin rahatsız edici olduğunu, Gürcan'ın salı verilmesi durumunda savunmasının isteneceğini ancak henüz partiyle ilişkisinin kesilmeyeceğini belirtmişti. Türkiye'de son 24 saat içinde 1670 COVID-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle de 9 kişi daha hayatını kaybetti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 61 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde ise Bursa Spor Euro Cup'ta şampiyonluk için Bologna ile karşı karşıya geldi. İtalyan rakibine 80'e karşı 67 yenilen Bursa Spor turnuvayı ikinci tamamladı. Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor'u eleyen Kayseri Spor'la Alanya Spor'u eleyen Sivas finalde karşılaşacak. Kayseri-Sivas final maçı 26 Mayıs'ta oynanacak. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Başkent Canberra yağmurlu 17, Sydney yağmurlu 23, Melbourne yağmur bekleniyor 19, Adelaide parçalı bulutlu 20, Perth yağmurlu 18, Hobart bulutlu 19, Brisbane yağmurlu 24 ve Darwin parçalı bulutlu 32 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. 9 gün sonra Avustralya'da sandık başına gidiyoruz ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak için oy veriyoruz. Bir vatandaşlık görevini yerine getireceğiz. Seçim kampanyasının ortasındayız. Partiler seçmenin ilgisini ve oyunu kazanmaya çalışıyor. Bu seçimlerde az sayıda seçim bölgesinde bağımsız adaylar Avustralya'nın ünlü politikacılarını tehdit ediyor. Bunlardan biri Maliye Bakanı Josh Frydenberg'e yönelik tehdit. Avustralya siyasetinde ilk kez görülen bir şey değil. 2019 yılını hatırlayın. Bir bağımsız aday eski başbakan Tony Abbott'ı koltuğundan edivermişti o zaman. Çok çekişmeli bir seçim yaşayacağız. Bağımsızların oluşturduğu tehdit dahil, bugünkü ilk bölümde seçim gelişmelerini aktaracağız sizlere. Öte yandan erken oy kullanma seçim sandıkları da pazartesi gününden bu yana erken oy kullanmak isteyenlerin hücumuna uğradı. İlk gün yani geçen pazartesi günü 300 binden fazla kişi erken oy kullandı. Rakam 2019 seçimlerinde kullanılan ilk gün erken oyların iki katı. Bu yıl ayrıca rekor sayıda posta yoluyla oy kullanan olduğu da ortaya çıktı. Çekişmeli olduğu kadar sonuçları uzun zaman alacak bir seçimle de karşı karşıya olabiliriz. Seçimin galibi 2021 Mayıs'ta akşamı belli olabilir ama bazı sandalyelerin kesin sonucunun belirlenmesi zaman alabilir. Evet, seçimlere ilişkin haberlerden sonra, bölümden sonra çifte pasaportlu adayların Avustralya'da aday olamaması, çifte pasaportlu kişilerin, vatandaşların politikada aday olamaması konusuna da yer vereceğiz. Bir de epilepsi hastalığı konusunu ele aldığımız bir bölümümüz olacak. Başka zamanımız olduğu ölçüde başka konulara da yer vereceğiz bugünkü yayınımızda. Mesajlarınızı da bekliyor olacağız. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından da dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmış olalım. Seçime 9 gün kala liderler 3. kez dün akşam canlı televizyon tartışma programında seçmenin karşısına çıktı. Bu üçüncüde bir öncekinde olduğu gibi Anthony Albanese ve Scott Morrison birbirine bağırmadı, tartışma daha uygar bir havada geçti. ABC televizyonunun önde gelen siyaset programı sunucularından David Speer'a göre Anthony Albanese dün akşamki 3. tartışmada bugüne kadarki en iyi performansını sergiledi. Scott Morrison'a göre daha rahat ve güven verici göründü. Tartışmada öne çıkan konulardan biri yine ücretlerin artırılması oldu. Anthony Albanese, asgari ücretin enflasyon oranında yani %5.1 artırılmasını destekledi ancak asgari ücret komisyonuna bu artışı benimsemesini istemeyeceğini kaydetti.
Because people are doing it really tough out there. The cost of everything is going up. The cost of food and vegetables and meat, the essentials in life.
Başbakan Scott Morrison dün akşamki tartışmada küçük işletmeler üzerinde durdu. Morrison'a göre ücretlerde %5.1'lik bir artışa küçük işletmeler dayanamaz.
Small business in the submission that the government made to the Fair Work Commission, we don't tell them what to do.
Başbakan ücret artışı konusunda bir rakam telaffuz etmedi. Tartışmanın bu bölümü klasik liberal işçi partisi ideolojik çekişmesini andırdı. Hani şu bildiğimiz işçi partisi çalışanların, liberaller işverenlerin partisi şablonu. İşveren kuruluşları ise asgari ücret artışının %3'ü geçmemesi gerektiğini açıkladı. Liderler tartışmasının en ilginç anı ise sonda yaşandı. 7. kanalda yayınlanan tartışmanın yöneticisi Mark Rayleigh, liderlerden karşısındaki rakibi için olumlu bir şeyler söylemesini istedi. Başbakan Morrison, Albanese'nin zorluklarla geçen gençliği ardından elde ettiği başarıları ve geldiği noktayı överek başladı ama devamını getirmedi. Morrison, konuyu Albanese'nin başbakanlığa layık biri olmadığına getirerek bağladı. Albanese ise Morrison'un akıl sağlığı hizmetlerine yönelik politikalarını övdü. Morrison sonra yaptığı konuşmanın yanlış olduğunu fark etti ve soruyu yanlış anladığını söyleyerek yaptığı gafı düzeltmeye çalıştı. 7. kanal tartışmayı 7 marjinal seçim bölgesinde seçtiği 25'er kararsız seçmene izletti ve tartışma sonunda söz konusu izleyicilere kararını sordu. Kararsız seçmenler tartışmanın galibinin Albanese olduğuna karar verdi. Şimdi seçim sürecinde görülen bazı ayrıntılara da bakalım. Geçen yıl Aralık ayında Federal Eğitim Bakanı Alan Touch, yanında çalışan bir danışmanının bakanla ilişki yaşadığını, ilişki sürecinde Touch tarafından fiziksel ve duygusal olarak taciz edildiğini iddia etmesi üzerine görevinden ayrılmıştı. Alan Touch, basın danışmanı Rachel Miller'ın iddialarını reddediyor. Sonra başbakan yapılan araştırma sonunda bakanın haklandığını, TAC'ın seçimi kazanırlarsa görevine geri döneceğini açıkladı. Eğitim Bakanlığı'na Stuart Robert atandı. Ama bu arada TAC'ın hala ön sırada ve bakanlıkta kalmaya devam ettiği belirlendi. Federal hükümetin Bakan TAC'ı suçlayan Miller'a $500,000 ödeme yapmaya hazırlandığı da ileri sürülüyor. Başbakan bu ödemeden haberim yok demekle yetiniyor. Konu dün akşamki tartışmada gündeme geldi. Başbakan Morrison ve muhalefet lideri arasında konuya ilişkin tartışma şöyle oldu.
Stuart Robert is the acting education minister.
But who's the education minister?
Mr. Tudge has stood aside from that role for personal reasons.
The idea that we don't know who the education minister, Alan Tudge.
It will be Alan Tudge.
Bir başka durum, ılımlı liberal milletvekillerini tehdit eden Climate 200'ün desteklediği bağımsızlar. Bağımsızlar, koalisyon hükümetini ciddi ölçüde tehdit ediyor. Söz gelimi, Maliye Bakanı Josh Frydenberg, kamuoyu yoklamalarına göre Melbourne'da Kyong seçim bölgesinde koltuğunu bağımsız aday Monique Ryan'a kaybediyor. Dikkat çeken durum şu, bağımsızlar ılımlı liberalleri koltuğundan etmeye çalışıyor. Bazı siyaset uzmanlarına göre ılımlı liberaller seçim sonunda parlamento dışı kalırsa Liberal Parti iyice sağa kayacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçilerin düştüğü duruma düşecek. Başbakan Morrison tehdidin farkında. Bağımsızların seçilmesi demek, azınlık hükümeti yani kaos demektir diyerek seçmenini bağımsızlardan uzaklaştırmaya çalışıyor. Dün Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce da aynı fikri dile getirdi.
If independence is the way to go, we'll have a nation of 151 of them. We will be an international laughing stock. Government will be a total farce. Nothing will happen. And those who wish to do us harm will be laughing all the way to the battleships.
Joyce'a geçtiğimiz aylarda koalisyon milletvekillerinin dini ayrımcılık yasası, zorunlu aşı konularında hükümeti desteklemediği hatırlatıldı ve o da kaos değil miydi diye soruldu tabii. Barnaby Joyce değildi diyerek karşılık verdi. Bağımsızların tehdit oluşturduğu seçim bölgeleri liberallerin kalesi ola gelmiş. Melbourne'da Kyong ve Goldstein, Sydney'de Wentworth gibi seçkin semtleri kapsayan seçim bölgeleri. Başbakan Morrison, ters tepmesi ihtimaline karşı bu seçim bölgelerini henüz ziyaret etmedi. Şimdi Sydney'de yaşayan dinleyicilerimizin ilgisini çekecek bir anekdota değinelim. Dün Sydney Reid seçim bölgesi milletvekili liberal Fiona Martin, 2GB radyosunda İşçi Partili rakibi Sally Sito ile bir tartışma programına katıldı. İşçi Partisi adayı Sally Sito, Asya kökenli bir Avustralyalı. Radyo stüdyosunda canlı yayında yayınlanan tartışmada öyle görünüyor ki liberal milletvekili Fiona Martin, İşçi Partili rakibini bir başka bölgeden adaylığı söz konusu olan başka bir Asya kökenli Avustralyalı adayla karıştırdı.
I didn't want to raise this, but I chose to live in this electorate because I love the community.
Because you found an opportunity and you couldn't run in Fowler. Christina Keneally kicked you out of Fowler too.
Now she's just making things up.
Tartışma sırasında Martin rakibine, Fowler'da İşçi Partili Christina Keneally seni kapı dışarı ettiği için aday olamadın diyordu. İşçi Partili Christina Keneally, Vietnam kökenli potansiyel yerel adayı avukat Tu Le'nin yerine Fowler seçim bölgesinden aday olmuştu. SBS'e açıklama yapan Fiona Martin adayları karıştırmadığını, rakibinin 2018 Cabramatta'dan aday olmasına referans yaptığını kaydetti. Sally Sito ise Martin'in kendisinden özür dilemesi gerektiğini kaydetti.
I have never sought pre-selection for Fowler. I don't know what Dr. Martin is talking about. She's making up lies. I understand that people make mistakes in the high-pressure environment that is an election campaign. All I'm saying to Dr. Martin is admit to your mistake and simply apologize.
Dr. Martin kamera önünde açıklama yapmayı reddetti. Başbakan Scott Morrison bugün kampanyasına Tazmanya'da devam ediyor. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese bugün Queensland'da. Albanese, Gladstone'a $100 million batarya sanayi sitesi kurulması sözü verdi. Başbakan Morrison dün Newcastle'daydı. Başbakan bölgeye $50 million yatırım vaadi açıkladı. Avustralyalılar erken oy kullanma merkezlerine de akın ediyor. Erken oy kullanma merkezleri pazartesi günü açıldı ve 21 Mayıs seçim gününe kadar bu merkezlerde oy kullanılabilecek. Erken oy kullanmanın ilk gününde 300 binden fazla kişi oy kullandı. Rakam 2019 seçimlerinin ilk gün oy kullanma sayısının 2 katı. (0429-99-62-63) mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, şimdi mesajlarınızla devam ediyoruz. Evet Necat, senden dinliyoruz.
Evet, çok sayıda mesaj geliyor genelde Türkiye siyaseti hakkında. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin salı günü gönderdiği mesajla başlamak istiyorum. Bunu kaçırmışım gözümden, dün okuyamadım. Erdoğan savunduğu politikalardan o kadar hızlı çark ediyor ki takip ederken başımız dönüyor. Şahsen yandaşlarını üzülüyorum. Sonra diyorum ki zaten onların böyle bir derdi yok. Çünkü neden, nasıl diye sorgulayıp eleştirmeden biat ediyorlar demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Yenişehirli. Muhalefetin altılı masasına bakıyorum. İktidar ve Başkan Erdoğan'a karşı hiçbir suçlaması doğru çıkmayan, devamlı tazminat ödeyen Kılıçdaroğlu, 90'lı yılların on binlerce faali meçhul cinayetinden sorumlu dönem İçişleri Bakanı Meral Akşener, Madımak Oteli vahşetinin işlendiği tarihte canı topluma gazanız mübarek olsun diye o dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu geçmişte başbakanlık yapmış ve o dönemde Suriye'de yüz binlerce kişinin ölümüne sebep olan Şam'a gidip Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyen Ahmet Davutoğlu ve bu masa Türkiye'yi yönetmeye talip. Sonra deniliyor ki Erdoğan niçin hiç yenilmeden seçim kazanıyor demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey, Türkiye'de milletvekillerinin yaptığı basın açıklamasını canlı olarak yayınlayan 4 televizyon kanalına RTÜK tarafından büyük para cezaları verildi. Baskının bu kadarına, adaletsizliğin bu kadarına pes artık. Kadın sanatçı istemezler, kadın sporcu istemezler, doğru haber yapan gazetecileri istemezler. Bu nedir? Böyle yapmakla ülkemiz, yani Türkiye ne kazanacak diye sormuş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, 6 milyona yakın emekli için İşçi Partisi'nin sloganı iyi bir gelecek sözü nasıl olur bilmiyorum ama bir iktidar değişikliği belki faydalı olur geleceğimiz için öngörüsünde bulunmuş. Hacı Tokdemir Bey, sarayın efendisi sayesinde borçlarımız, enflasyon, işsizlik tavan yaptı. Son müjdeleri ise ilk ev sahibi olmak isteyenlere 0.98 aylık faizle 1 milyonluk ev alabileceklerini açıkladı bugün. Aylık ödemesi 14.480 lira. Bu durumda hangi kamu görevlisi ev sahibi olabilir? Tabii 3-5 yerden maaş alanlar hariç, sözüm ona, dünya lideri Erdoğan halkla dalga geçmeye devam ettiğini söylemiş bu dinleyicimiz. 20 yıldır bu ülkede tek başına iktidarsın, sanki yeni gelmiş gibi masallar, hayaller satmaya devam ediyor. Bu halk senin din tüccarlığına da, şatafatlı saray yaşamına da sandıkta dur diyecek, yediğin kul hakkının hesabını soracak. Bu topraklar sahipsiz değil demiş Hacı Bey. Evet İsmail, daha devam ederiz ilerleyen dakikalarda.
0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Seçimlerle ilgili bir başka bölümle devam ediyoruz. Avustralya'da çifte vatandaş olanlar siyasete atılamıyor. Ancak bu siyasetin toplumu yansıtmasına engel oluyor. Seçim kampanyasının ortasına yaklaşırken büyük partilerin anayasanın 44. maddesiyle başı dertte. Bu madde çifte vatandaşların parlamentoya seçilmesini önleyen madde. Avustralya parlamentosu toplumun çeşitliliğini yansıtmaktan uzak. Pek çok kişi bu maddenin değişmesini istiyor. 44. madde, yabancı bir ülkenin vatandaşı olan veya buna hakkı olan kişilerin parlamenter olmasını yasaklıyor. 5 yıl önce 116 yaşındaki anayasanın bu maddesi neredeyse hükümetin düşmesine neden olacaktı. 15 parlamenter çifte vatandaş olduğu için görevinden ayrıldı. O zamanki Malcolm Turnbull hükümeti bir anda Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti. Aradan 5 yıl geçti ve aynı durum yine söz konusu. Her iki parti de çifte vatandaş oldukları için birer adaylarını kaybetmiş durumda. Melbourne Üniversitesi Anayasa Hukuku uzmanı Profesör Charlie Saunders, söz konusu anayasa maddesinin çok farklı koşullarda yazıldığını söyledi.
The section actually uses the words subject or citizen of a foreign power. And so the question is, well, who was a foreign power in 1901?
Anayasa maddesinde yabancı bir gücün vatandaşı veya konusu olmaktan bahsediliyor. 1901 yılında anayasa yürürlüğe girdiğinde yabancı güçler kimlerdi? Ve Avustralya hala İngiliz İmparatorluğu'nun bir kolonisiydi. O büyük imparatorlukta pek çok büyük ülke yabancı değildi, diyor Sanders. Anayasayı değiştirmek için referandum düzenlenmesi gerekir. Profesör Sanders, dünyada çok kültürlülüğü en başarılı şekilde uygulayan bir ülke olduğunu yüksek sesle tekrarlayan bir ülke için anayasanın bu maddesinin sorunlu bir madde olduğunu söylüyor.
It's a problem for a country that is very multicultural, happily multicultural and has such a lot of dual citizens.
Rakamlar Avustralya Parlamentosu'nun temsil bakımından sorunlu olduğunu da kanıtlıyor. En son verilere göre parlamenterlerin sadece %4.1'i Avrupalı olmayan bir kökenden geliyor. Bu oran toplumda %21. Kabinede de durum farklı değil. 24 bakanın sadece biri Avrupalı olmayan bir kökene sahip. Avustralya'nın Ayrımcılık Komisyonu eski başkanı ve Sydney Politikalar Laboratuvarı Başkan Vekili Profesör Tim Supomasan, rakamların gerçek Avustralya'yı yansıtmadığı görüşünde.
On current form, you'd have to multiply the number of non-European background parliamentarians by at least 5 in order to reach something representing our modern character today.
Şu anda var olan Avrupalı kökenden gelen parlamenterlerin sayısı 5 kat artarsa bugünkü modern karakter yansıtılmış olur. Eğer parlamento bizi yansıtmıyorsa pek çok toplum kendini bizi biz yapan şeylerin bir parçası olarak görmez, diyor Supomasan. İngiltere'de toplumun %14'ü etnik azınlıklardan oluşuyor. Parlamentonun ise %10'u. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplumun %36'sı etnik azınlıkları oluşturuyor. Parlamentoda bu dağılım %23. Profesör Supomasan, Avustralyalıların durumun farkında olduğunu ve bu konudaki memnuniyetsizliğin arttığını söylüyor.
There's frustration, there's anger, there's disappointment. But most of all, there's this risk that we will have people in our communities feeling that they're excluded from our institutions.
Anayasanın 44. maddesini değiştirmek sorunu tek başına çözmeyecek. Çünkü çifte vatandaşlık durumundan dolayı ayrılanların çoğunluğu Avrupa kökenli politikacılar. Farklı kültürlerden gelen toplum temsilcileri anayasa maddesinin engellerden sadece biri olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söylüyor. Sydney'in güneybatısındaki Fowler İşçi Partisi'nin kalesi. Geçen yıl bu bölgede yaşananlar seçmenleri kızdırdı. Parti bölgede yaşayan Vietnam kökenli avukat Tu Le'yi görmemezlikten gelip bölgeye 50 kilometre uzakta yaşayan kıdemli politikacı Christina Kenealy'yi milletvekili adayı seçti. Lee, toplumun hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
There is a sense that as a community we are taken for granted, especially because this has been an experience time and time again for these communities where candidates are parachuted in that aren't necessarily local.
Lee'ye göre etnik toplumların politikaya katılımı önünde çok sayıda ve çok çeşitli engeller var. Her iki büyük partinin de bu engelleri ortadan kaldırması için ciddi olarak çaba göstermesi gerekiyor.
You know, we're still guests in this country. We don't have a right to things like running for parliament.
Lee'ye göre anayasanın 44. maddesi tek bariyer değil. Ayrıca bu madde en büyük bariyer de değil. Milyonlarca kişinin çifte vatandaş olduğu koşullarda daha seçim yarışı başlamadan bu milyonlar daha baştan yarış dışı bırakılmış oluyor. (0429) 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Şimdi yayınlayacağımız epilepsi konulu bölümden sonra mesajlarınızla devam edeceğiz. 150 binden fazla Avustralyalı epilepsi ile birlikte yaşıyor ve nöbetlerini yönetemiyor. Durumu daha iyi anlamak için daha fazla fon talep ediliyor.
(150 binden fazla Avustralyalı epilepsiyle yaşıyor ve durumu daha iyi anlamak için daha fazla fon talep ediliyor. Tedavideki ilerlemelere rağmen nörolojik rahatsızlığı olanların neredeyse üçte biri nöbetlerini kontrol edemiyor. Morgan Adams'ın dünyası gençken epilepsi teşhisi konduğunda alt üst oldu.
It came on out of nowhere. I wasn't really aware.
Birdenbire ortaya çıktı. Gerçekten neden çıktığının farkında değildim. Epilepsinin nereden geldiğini gerçekten anlamadım. Çünkü ailemde kimse de epilepsi yok diyen Adams, bu yüzden ben ilk SARA nöbetimi geçirdiğimde oldukça şok oldum diye konuştu. Şu anda 27 yaşında olan hasta düzenli ilaç kullanıyor ve nöbetleri başarılı bir şekilde önlemek için implante edilmiş bir cihaza sahip. Nörolojik bozukluk teşhisi konan kişilerin sadece %70'i nöbetlerini düzgün bir şekilde kontrol edebiliyor.
It's really hard to work out how every person's brain works and that's the thing that you.
Her insanın beyninin nasıl çalıştığını anlamak gerçekten zor ve epilepsiyle ilgili sık sık duyduğumuz bir şey, her insanın epilepsisi farklıdır diyen Adams, her zaman epilepsi için bir tedavi olacağını umarız ancak her kişinin durumu farklıdır diye konuştu. 10 kişiden 3'ü durumları için etkili bir tedavi bulamıyor ve Epilepsi Vakfı Başkanı Graham Shears bunun onlarca yıldır böyle olduğunu söylüyor.
There's perhaps been over 20 new drugs released.
Belki daha az yan etki veya daha iyi bir tedavi sağlayan 20'den fazla yeni ilaç piyasaya sürüldü diyen Shears, ancak rakamlar pek değişmemiş gibi görünüyor diye konuştu. Nöbetler yaralanma riski taşır ve hatta ölümcül dahi olabilir. Bunları engelleyemeyenler için hayat zor olabiliyor. Herhangi bir zamanda nöbet geçirme olasılığından endişe duymanın yanı sıra insanların her gün yapabilecekleri şeyler de kısıtlı hale gelir. Austin Health Epilepsi Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Sam Berkovich bu hastalar için temel aktivitelerin bile genellikle sınırlı olduğunu söylüyor.
For an adult it will limit them in terms of driving and they often will not.
Bir yetişkin açısından epilepsi araba kullanma açısından onları sınırlayacak ve çoğu zaman ehliyet alamayacaklar diyen Berkovich, çocuklarda bu onları oyun alanında ya da arkadaşlarının evlerinde yatıya kalıp kalamayacakları gibi benzeri konularda etkiler ve belki de psikososyal imaların türünü ne yazık ki hala onunla ilişkili olan damgalanmayı ve oradaki dışlanmayı neredeyse gölgede bırakıyor. Ne yazık ki epilepsi hala yaygın olarak kabul edilmeyen ve insanların onlardan çekindiği bir hastalıktır diye konuştu. Berkovich, sektörün kronik olarak yetersiz finanse edildiğini de sözlerine ekliyor.
There has been some extra injection of funding for particularly for severe childhood.
Özellikle şiddetli çocukluk çağı epilepsileri için bazı ekstra fon enjeksiyonları yapıldı. Ancak sıklığı açısından çok büyük bir sorun diyen Berkovich, biliyorsunuz ki insanların %4'ünü hayatlarının herhangi bir aşamasında etkiliyor ve herhangi bir zamanda %1'e kadar da çıkıyor. Diğer birçok önemli hastalığa kıyasla nispeten yetersiz finanse ediliyor diye konuştu. Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapor, Aborjin ve Torres Boğazı adalıların epilepsi hastası olma olasılığının yerli olmayanlara göre 2 kat daha fazla olduğu sonucunu buldu. Ayrıca bu durum nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıkları da 3,5 kat daha fazla. Ulusal bir epilepsi destek hizmetleri ağı kaynaklarını özellikle Avustralya'nın yerli halkından olan kişilere yardımcı olmak için güncelliyor. Epilepsi Avustralya Genel Müdürü Fiona Alerdik, kuruluşunun gelecek için kültürel olarak ilgili çözümleri belirlemek için her eyalet ve bölge hükümetiyle birlikte çalıştığını söyledi.
It's awful that there is a particular group that seems to have.
Toplumlarında daha yaygın görünen belirli bir grubun olması korkunç diyen Alerdik ve onlara mümkün olduğunca yardım edebilirsek gerçekten yardımcı olabiliriz diye konuştu. Ancak epilepsi vakıfları gerçek bir atılım için daha fazla finansmana ihtiyaç olduğunu söylüyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Mesajlarla devam ediyoruz yayına. Ancak mesajlara gelmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Bu hafta sonu Eurovision finali var. Avustralyalı Sheldon Riley. Umarız temsil edecek Avustralya'yı. Pazar günü yapılacak Eurovision finalinde. Ancak öncesinde yarın sabah yapılacak yarı finali geçmek zorunda. Yarın sabah saat 5'te canlı olarak SBS'te Eurovision'un ikinci yarı finalini izleyebilirsiniz. İkinci yarı final daha sonra akşam cumartesi saat 8.30'da yayınlanacak. Yine Sheldon Riley'nin yarıştığı yarı final. Final ise pazar günü saat 7.30'da başlıyor. SBS'te canlı olarak izleyebileceksiniz sabahtan. Sayın dinleyiciler, bir de COVID-19 istatistiklerini vermek istiyorum. Son 24 saatin Avustralya için. Son 24 saatte Victoria'da 15 kişi, New South Wales'da 23, Tazmanya'da 1 ve Queensland'de 3 kişi Avustralya'da COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursak, Varcan Sayat Bey, Avustralya'da karı koca asgari ücretle çalışıp ortalama $400 kira ödüyorsunuz. Kaç sene sonra ev sahibi olabiliyorsunuz? Hesapladık. Ömrünüz yetmediği için hiçbir zaman, demiş bu dinleyicimiz. Turan Ergün Bey'in hepimize çağrısı var. Arkadaşlar, yaşadığımız ülke Avustralya'ya bakın. Burayla ilgili sorunlara bakın. Biraz olsun Türkiye'den, biraz olsun uzak durun lütfen, demiş Turan Bey. 21 Mayıs'a kadar en azından Avustralya'yı etkileyen, bizi etkileyen, birebir etkileyen konulara odaklanmak daha iyi bir fikir bence de. Necdet Çimenli Bey, eğer seçmen çifte vatandaşı seçmek istiyorsa anayasa değişsin, demiş. Ve Sayın Morrison'ın ve Albanese'nin seçimle ilgili söz duvalyası gayet uygarcı oldu. Türkiye'mde de olabilse, demiş. Pazar günkü, dünkü bir tartışma biraz daha iyiydi ama pazar günkü hiç izlenecek gibi değildi Necdet Bey. Mustafa Bey'in mesajı şöyle. Türkiye hakkında Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları hakkında mesaj yazarken biraz beklemek lazım. Her yarım saatte her söylediğini inkar edebiliyor. Amerika doları gibi bir iniyor bir çıkıyor, kendi sözlerine kendisi inanmıyor demiş bu dinleyicimiz. BS Rumuzu dinleyicimiz, neden seçim zamanı hükümetler marjinal bölgelere para yatırımı yapmaya çalışıyor? Bu fırsatçılığın rüşvet verme gibi bir olaydır, yasaklanması lazım seçime yakın sürede demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimizin mesajı da şöyle: Ekrem İmamoğlu eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı örnek alıp kendisini destekleyen, sonra da bana her şey vız gelir tırıs gider deyince kendisini eleştiren sanatçılara, gazetecilere parmak göstererek akıllı olun demiş. Ne diyelim, biraz bekleyelim, her şey çok güzel olacak demiş bu dinleyicimiz. Ali D. Rumuzu dinleyicimiz, tüm dünyada ve Türkiye'de seçim yaklaştı mı mülteciler ve yabancılar günah keçisi oluyor. Mültecileri seçim malzemesi yapanları kınıyorum diyor. Mustafa Bey, Anthony Albanese maaşlara 1 dolar zam yapacağını söyledi ve bir adım önde. Scott Morrison 2 dolar zam yapacağım derse o kazanacak demiş. 21 Mayıs'taki seçimleri kazanmanın formülünü açıklamış bu dinleyicimiz de. Mahmut Bey, gece yarısı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 20 vali görevden alındı. 9 vali de merkeze alındı. Görünen o ki bu ülkede herkes diken üstünde. Bir ara herkes gece yarıları resmi gazeteyi takip ediyordu. Bu konuda bu dinleyicimiz de bayağı haklı. Bir başka dinleyicimiz, Tayyip Erdoğan Suriyeli mültecileri göndermeyeceğiz dedi ama Avrupa ülkelerinden Suriyeli mülteciler için her fırsatta para istiyor. Hatırlarsanız Avrupa ülkelerini tehdit etmişti ve birçok mülteciyi Türkiye'den Avrupa'ya doğru göndermeye çalışmıştı. AKP hükümetinin mültecileri kullanarak Avrupa ülkelerinden para istediği Sağır Sultan bile duydu. Siz bakmayın Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli kardeşlerimiz dediğine demiş bu dinleyicimiz. Ve magazin dedikodularını Süleyman Soylu'dan dinledik demiş haber programımız hakkında. Şimdi evet, Rumuz, Eskişehir Rumuzu dinleyicimiz de çifte vatandaşlığı olan parlamenterler iki ülke çıkarları söz konusu olduğunda say hangi ülkesini vicdanlı olarak temsil edecek? Ben mevcut yasayı doğru bulanlardanım. Eğer herhangi bir ülkede parlamenter olmak istiyorlarsa yalnız oranın vatandaşı olmalılar. Bunun pratiğini birçok kez gördük demiş bu dinleyicimiz. Evet İsmail, şimdilik bu kadar mesajlar.
Ben bir noktaya dikkat çekmek istiyorum burada. Seçim dönemindeyiz. Seçimler işte bu yıl, bu ay daha doğrusu. 21 Mayıs'ta federal seçim olacak. Şöyle bir düşünüyorum da şu önümüzdeki bir yılda aslında epey bir seçim yorgunu olacağız gibi görünüyor. Kasım ayında Victoria seçimleri var. Mart 2023'te New South Wales seçimleri var. Sonra başka bir şey olmazsa 2023'te Türkiye'de
Haziran'da seçimler öngörülüyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Yani bir seçim maratonundayız diyebiliriz, evet, herhalde.
Son bir sene kaldığı için Türkiye siyasetiyle ilişkili mesajlara da biraz hak vermek gerekiyor belki, evet, de.
Evet, devam edelim. Sendikayla anlaşmaya varan paket servisi devi DoorDash, kendisine dışarıdan çalışanlara çeşitli haklar tanıyacak.
Gig ekonomisi adı verilen ve firmaların insanları dışarıdan kısa dönemli ve kontratlı bir şekilde çalıştırdığı sistem dünya çapında birçok büyük firma tarafından kullanılıyor. Ancak bu sistem için kilit önemde olan çalışanlar birçok sosyal haktan yararlanamıyor. Bu boşluğu gidermek için geçenlerde önemli bir anlaşma imzalandı. Ulaştırma Çalışanları Sendikası ve Evlere Servis Hizmeti Sağlayıcısı DoorDash arasındaki anlaşma, firmaya çalışan sürücülerin güvenliğini ve çalışma koşullarına yeni bir standart getiriyor. Avustralya'da bir işletmede çalışıyorsanız bazı haklara sahipsiniz demektir. Ancak gıda endüstrisi için çalışan bağımsız kontratlar için bu haklar yok. Bu tehlikeli durumu düzeltmek için Ulaştırma Çalışanları Sendikası ve DoorDash inisiyatif almaya karar verdi. Sendikadan Michael Kane anlatıyor.
One of the most important
gig companies in the world, DoorDash,
dünyanın en önemli gig şirketlerinden ve yemek paket servis dünyasının devlerinden DoorDash, sendika ile beraber geleceğe bir adım atmaya karar verdi. Sektörün gelişim için bir standart belirleme yönünde bir adım attı, diyor. DoorDash ile sendika arasındaki 6 maddeli anlaşma çalışanların haklarına erişimini sağlarken şeffaflık kazandırıyor. Fikir ayrılığı söz konusu olunca bir çözüm süreci belirliyor. Ayrıca eğitim de sağlanacak. Sendika yetkilisi sürücü güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyledi, ancak etrafta çok sayıda benzer uygulama olduğunu ve bu yüzden de çalışma saatleri konusunda kontrolün zor olduğunu söylüyor.
The issue of pay and safety are inextricably linked. If you're not paid enough or if you have to work too fast,
parayla güvenlik arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu, yeterince para kazanamıyorsanız daha hızlı çalışmanız gerekiyor ve bu da güvenliğinizi etkiliyor diye konuşuyor. Son 18 ayda 7 sürücünün Melbourne ve Sydney'de hayatını kaybettiğini söyleyen sendika yetkilisi, amaçlarının sürücülerin üzerindeki baskının azalması olduğunu belirtiyor. Çalışanların hak ettiği parayı kazanması durumunda daha hızlı veya daha uzun saatler çalışması gerekmeyeceğinin altını çiziyor. Şirketler yapmaları gerekeni, yani bu tür hizmetleri belli bir standartta sunarken rekabet sayesinde öne geçecekler, standartları düşürerek değil, diye konuşuyor. Sürücü olarak çalışan Nabin Aldikari, çok sayıda uygulama arasında sürücülerin çalıştığı saatleri takip etmenin güçlüğüne dikkat çekti. Sürücüyü çok sayıda uygulama üzerinden takip etmek imkansız, diyor. Bu yüzden de platformların bir araya gelip resmi olarak düzgün bir kontrat imzalaması gerektiğini söylüyor. Sürücülerin de sorumlu davranması gerektiğini, 8 saat DoorDash'te çalıştıktan sonra 2 saatte Uber'de çalışmak isteyince saatlerin takip edilmesi gerektiğini düşünüyor. Mevcut imzalanan 6 maddelik anlaşma çalışanlara superannuation, yani özel emeklilik imkanı sunmuyor. Ancak sendika bu konu dahil olmak üzere gig ekonomisindeki diğer sıkıntıların ikinci faz görüşmelerde takip edileceğini belirtti. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.